Ayrım 38.
Yaşlı kadın ve erkekler tiz çığlıklar ata ata dört bir yana dağıldılar. Ellerindeki ikonaları kollarının altına sıkıştırdıkları gibi çevre sokaklara daldılar. Çocuklar hemen kendilerini ahırlara attılar. Ne yazık ki olan olmuş, hayvanlar öbür dünyaya göçmüştü. Öfkeden köpüren Semyon eline geçirdiği bir kalasla pencerelerden birini kırdı ve eve girdi. Bir dakika sonra kır saçlı ve sakallı bir kafa pencerede göründü. Semyon içeriden bağırıyordu. "Alın bu ihtiyarı buradan." Çocuklar ihtiyarı dışarı çıkardılar. Semyon alevlerden görünmeyen bir başka pencereden nemli yeşil bahçeye atladı. Karaderililerden biri araba getirmek üzere topluluğa koştu. Kara bulut doğuya kaymıştı bile. Gökyüzünde bir geminin ardında bıraktığı köpüklere benzer kara bir iz oluşturmuştu. Anton Bratchenko çapkının sırtında topluluktan geldi. "Araba şimdi gelir. Mujikler nerede? Neden burada bizim çocuklardan başka kimse yok?" İhtiyarı gelen arabaya koyduk ve ardından topluluğa yollandık. Kapıların ve çalılardan yapılma bahçe duvarlarının ardından korkuyla gerili yüzler bize bakıyor, hepimizi gözleriyle lanetliyorlardı. Topluluktaki disiplinin oralarda onayla karşılandığı yolunda söylentiler duyuyorduk gerçi ama köy halkı genel olarak bize karşı kayıtsızdı. Cumartesi pazar günleri avlumuz dindarlarla dolardı. Kiliseye çoğunlukla yalnız ihtiyarlar gelirdi. Gençler kilise duvarları çevresinde volta atmayı yeğlerlerdi. Bizim karma bekçi müfrezemiz bu türden bir dinsel görev yerine getirme işine son verdi. Bunlar tanrılarla mı görüşmeye geliyorlardı yoksa bizimle mi? Salt bu kutsal ayinler için oluşturduğumuz özel müfreze kollarında mavi bantlarla ayin süresince görev yapıyordu. Bu nöbetçiler dindarlara iki seçenekten birini seçmeyi önerdi. Ya kiliseye girin ya da avludan çıkın. Burası piyasa yeri değil. Çoğunluk avludan çıkmayı yeğledi. Biz din karşıtı bir seferberlik başlatmış değildik. Tersine maddeci görüşü benimseyenlerle idealist görüşü benimseyenler arasında belli ilişkiler bile vardı. Kilise kurulu zaman zaman bana gelir, ortak cephemizi etkileyen ufak tefek sorunlara çözüm bulmada yardımcı olmamı isterdi. Bir keresinde kurul üyelerine duygularımdan birkaçını dile getirmeden edemedim. "Bakın dedeler," dedim. "Neden şu şeyin, şu kutsal çeşmenin yanındaki kiliseyi kullanmıyorsunuz ha? Sağı solu içi dışı tertemiz şimdi. Pekala işinizi görür." "Yurttaş müdür," dedi ihtiyarlardan biri. "O kilise değil, kilisecik. Onu nasıl kullanırız? Mihrabı da yok. Hem burada sizi rahatsız mı ediyoruz yani?" "Avlu bana lazım. Dönecek yerimiz yok burada. Şuraya bak. Her şeyi yıkayıp pakmışız, boyamışız, badanalamışız. Şu sizin kirli, harap kiliseniz görünümü bozuyor. Siz bıraksanız 5 dakikada yıkarım bu harabeyi. 5-10 gün içinde de yerine gül fidanları dikeriz." Sakallı ihtiyarlar gülümsedi. "Önerim hoşlarına mı gitmişti yoksa?" "Yıkmak kolaydır," dediler. "Ama yapmak zordur." 300 yıl önce yapıldı bu gördüğünüz kilise ve alın teriyle kazanılmış bir yığın kapik harcandı yapımında. Siz de kalkmış yıkıveririm diyorsunuz. Dinin ömrünü doldurduğunu sanıyorsunuz değil mi? Ama sabredin, sabredin. Dinin ölmeyeceğini göreceksiniz. Bilen bilir. İhtiyar kilise yöneticisi papaz koltuğuna rahatça gömülmüş oturuyordu. Sesi Hristiyanlığın ilk günleri geri gelmiş gibi çın çın ötüyordu. Ama bir başka ihtiyar onun söylemini yarıda kesti. "Öyle konuşma Ivan Akimoviç. Yurttaş müdürün bir kötü niyeti yok. Kendi işlerinin gerektirdiği gibi yürümesini sağlamaya çalışıyor. Ama orada, hani şu bize önerdiğiniz yerdeki kilise çok küçük. Hem orası lanetlenmiş." "Kutsal su serpersiniz, mesele kalmaz," dedi oradan Lapot. İhtiyar bozuldu. "Kutsal su her zaman işe yaramaz evlat," dedi sakalını kaşıyarak. "Demeyin. Nasıl oluyor peki? Neden?" "Nedeni medeni yok evlat. Örneğin sana kutsal su serpsek işe yaramaz değil mi?" "Doğru, herhalde yaramaz." "Bak gördün mü? Yaramaz elbet. Kutsal suyu nerede kullanacağını bileceksin." "Papazlar bilir mi peki?" "Bilir, elbet bilir evlat." "Kendilerine neyin yarayacağını bilir onlar," dedi Lapot. "İşte siz de bunu bilmiyorsunuz. Dün bir yangın vardı. Çocuklar olmasaydı ihtiyar bir adam yana yana ölecekti. Kömür olacaktı yani. Tanrı öyle istedi diyecektik. Belki de Tanrı onun gibi bir ihtiyarın yanıp kül olmasını istemiştir. Yani çocuklar işi bozdu. İhtiyar bir iki öksürdü, gırtlağını temizledi. Sen bu konuları konuşacak kadar büyümedin daha evlat dedi. Öyle mi dersiniz? İşte ne var ki o dediğiniz küçük kilisede mihrap yok. Olsaydı ihtiyarlar Hristiyancı bir alçak gönüllülükle bize veda ettiler ve gittiler. Ama ertesi gün kilisenin duvarlarından iplerin, kayışların sarktığı görüldü. Bunlara bağlı geniş keresteler üzerinde işçiler ellerinde kiveç kovalarıyla zar zor durmaya çabalıyorlardı. Kilise duvarları konusundaki sözlerimden utandıklarından mıdır, dinin canlılığını kanıtlamak istediklerinden midir bilinmez, kilise kurulu yapının badanalanması için 400 ruble ayırıvermişti. İşte bizim ilişkilerimizin etkisi bir keresinde böyle kendini belli etmişti. Çocuklar kiliseyi çok merak ediyorlardı. Küçükler benden kilisenin içinde ne olup bittiğini görme izni koparıncaya dek yakamı bırakmadılar. Bana bakın, serserilik yok diye uyardı onları Yorka. Onları ikna yoluyla yaşamın yeniden kurulması amaçlarıyla etkilemeliyiz. Serserilikle değil. Oğlanlar bayağı alındı bu sözlerden. Biz serseri değiliz ama, değil mi? Hem bakın, orada kimseye hakaret etmek falan yok, tamam mı? Çok dikkatli olmalısınız. Her şeyin bir yolu var yani, değil mi? Bakın böyle. Yorka'nın uyarılarını daha çok yüz anlatımı ve el hareketleriyle dile getirmesine karşın çocuklar söylenmek isteyeni anlamışlardı. Anlıyoruz, sen merak etme. Ama bir hafta kadar sonra yüzü buruşuk yaşlı bir papaz bana geldi ve kulağıma şu sözleri fısıldadı. Size bir şey söyleyeceğim yurttaş müdür. Şikayet ediyor değilim, hayır. Çocuklarınız bir şey yapmış falan da değil. Ama anlarsınız ya, ayini bozuyorlar. Biraz ters kaçıyor yani. Biliyorum, ellerinden geleni yapıyorlar. Kendileri yok, tanrıları var, ne yalan söyleyeyim, ama gene de kiliseye gelmeseler iyi olur. Yaramazlık yapıyorlar ha? Yok efendim, yok, tanrı korusun. Öyle bir şey yaptıkları yok. Yaramazlıklarını falan görmedik, ne yalan söyleyeyim. Ama yani kısa pantolonlarla geliyorlar, başlarında da o şapkalar. Bazıları haç çıkarıyor hem de, ama sol elle haç çıkarılmaz ki. Yani doğru dürüst haç çıkaramıyorlar. Sağlarına sollarına bakınıyorlar. Nereye bakacaklarını bilmiyorlar. Hani bazen mihraba yan dönüyorlar, bazen arkalarını dönüyorlar. Onlara ilginç geliyor olanlar, tamam, ama gene de burası Tanrı'nın evi yani. Dua etme yeri. Çocuklarsa dua etmenin anlamını bilmiyorlar. Yol yordan bilmiyorlar. Tanrı korkusu tanımıyorlar. Mihraba saygıyla yaklaşıyorlar, tamam. Ama her şeye bakıyorlar. İkonolara dokunuyorlar. Ve durmadan mihraba bakıyorlar. Mihraba çıkıp cemaate bile baktılar hatta. Biraz ters yani. Küçük pederi yatıştırdım. Bir daha onu rahatsız etmeyeceğimize söz verdim. Ve toplantıda şu açıklamayı yaptım. Kiliseye gitmeyin çocuklar. Papaz şikayetçi. Çocuklar bu sözlerimden alındı. Neden gitmeyecekmişiz? Bir şey yapmadık ki. Giden olursa sağa sola bakınıp çıkıyor kiliseden. Papaz yalan söylüyor. Neden haç çıkardınız peki? Nenize gerek haç çıkarmak? Siz Tanrı'ya inanıyor musunuz ki? Onlara hakaret etmeyiz demediler mi bize? Dediler. Ayin sırasında ne yapılacağını ne bilelim biz. Orada ayakta duruyorlar. Duruyorlar, sonra birden pat diye diz çöküyor, haç çıkarıyorlar. Bizimkiler de onlar alınmasın, rahatsız olmasın diye aynı şeyi yapmak gerek diye düşündüler. İyi, güzel. Artık oraya gitmeyin. Tamam, gitmeyiz. Ama orada ammada gülün şeyler söylüyorlar, değil mi? Herkes ayakta kazık kesiliyor. Ne zorları var sanki. Hani o bölmenin ardında. Yani ne derler ona? Altar mıdır, mihrap mıdır, nedir? İşte orada halılar mı istersiniz? Güzel kokular mı? Öyle temiz ki. Bir de papazı göreceksiniz. Oraya çıkıyor. Ellerini havaya kaldırıyor. Göreceksiniz. Sen mihraba çıktın bakayım. Çıktım tabii. Oradan geçiyordum. Adam birden ellerini havaya fırlattı. Bir şeyler söyledi. Ben öyle durdum. Hiçbir şey yapmadım. O da dedi ki git git bakayım oğlum. Çekil yolumdan dedi. Ben de gittim. Ne yapayım? Çocuklar Gustavo'nun kiliseyle ilgili görüşlerini merak ediyorlardı aslında. Bir keresinde ayna bayağı katılmış ama düş kırıklığına uğramış bir halde kiliseden çıkmıştı. Nepot sordu. Sen diyakos mu olacaksın? Gusto Ivan gülümsedi. Yo dedi. Neden? Çünkü çocuklar diyor ki bu devrime karşı gelmektir diyor. Sonra şurada kilisede hiçbir şey yok ki. Resimler var o kadar. Haziran ortalarında toplulukta her şey yerli yerine yerleşmiş, düzen sağlanmış bulunuyordu. Ayın sonunda elektrik santrali çalışmaya başladı. Gaz lambaları depoya kaldırıldı. Kısa bir süre sonra da musluklarımızdan sular akmaya başladı. Temmuz 15'te çocuklar yasakhanelerine yerleşti. Karyolalar kendi demir atölyemizde adeta yeniden yapıldı. Yeni döşek ve yastıklar hazırlandı. Ama battaniye alacak paramız yoktu. O eski pılı pırtılarla örtünmek zorundaydık. Herkese birer battaniye almak için 11 ruble gerekliydi. Komutanlar kurulu sorunu tekrar tekrar ele alıyor ama hiçbir zaman Lepot'un şu sözlerle dile getirdiği karara varmaktan öte gidemiyorlardı. Battaniye alırsak domuzluğu tamamlayamayız. Domuzlar battaniyelerden daha önemli. Yazın battaniyeler sart görünümü kurtarmak için gerekliydi. Ama gene de herkes hasat bayramında yatakhanelerin güzel görünmesi isteğiyle kavruluyordu. Kusursuz yaşam tablomuzdaki tek eksik nokta battaniyeden yoksun bulunmamızdı. Derken şans yüzümüze güldü. Kalabu da topluluğa sık sık gelir, yatakhaneleri onarım çalışmalarını denetler, o derinden gelme sesiyle çocuklarla çene çalardı. Çavdarının hasadı hazır olduğunu öğrenince de sevinçten dört köşe olmuştu. Kalabu da topluluktaki çocukları çok seviyordu. Bizim kadınlar orada dırdır edip duruyorlar diyordu. Şu böyle olmayacakmış, bu öyle olmayacakmış. Neyin nasıl olmasını istediklerini bilsem yüreğim yanmaz. Çocuklar canla başla çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hepsi de iyi çocuklar. Gençlik kolu üyeleri. Herhalde sen onların canını sıkıyorsun ha? Ne var ki günlük sorunlar konusunda sıcak bir ilgi gösteren Kalabu da battaniye sözü açıldı mı dilini yutardı. Lepot Sidor Karpovic'e çeşitli açılardan yaklaşıp duruyor, onu kışkırtmaya çabalıyordu. Ah ah derdi örneğin Lepot. Bizden başka herkesin battaniyesi var. Neyse ki Sidor Karpovic bizden yana. Bak göreceksiniz, o bize ne gerekirse verecek. Bu sözleri duyan Kalabu da başını çevirir homurdanmaya başlardı. Amma da açık göz bunlar yani. Sidor Karpovic bize verirmiş. Lepot gene bir punduna getirdiğinde yakınmasının tonunu şöyle inceltilmiş olarak onu etkilemeye çalışırdı örneğin. Bizi Sidor Karpovic bile kurtaramıyor. Ah zavallı Gorkililer, ah! Ancak bu yumuşak saldırı da bir sonuç vermedi. Ama Sidor Karpovic ne de olsa biraz tedirginleşti. Bir akşam üzeri neşe içinde topluluğa geldi. Tarlaları, genel durumu, geleceğimizi, domuzluğu, domuzları övmeye başladı. Yatakhaneleri gezerken yatakların düzeltilmiş, camların ayna gibi tertemiz, yerlerin silinmiş olması, kabarık yastıkların uyandırdığı sıcaklık duygusu hoşuna gitti. Tertemiz çarşafların bu göz kamaştıran çıplaklığı gerçekten de insanın canını sıkıyordu. Ama ben de adamcağızdan durmadan battaniye istemekten bıkmıştım. Kalabuda da yatakhanelerden ayrılırken sıkkın görünüyordu. Allah kahretsin dedi. Bu çocuklar battaniye ister ama nereden bulacağız? Nasıl alacağız? Kalabuda ile birlikte avluya çıktığımızda hemen hemen 400 çocuk sıra olmuş duruyordu. Akşam jimnastiğine hazırlanıyorlardı. Pyotr Ivanoviç Gorovic topluluğun jimnastik kuralları uyarınca buyruğu verdi. Yoldaşlar dikkat, selam çak. Yüzlerce el birden havalandı ve bizden yana dönmüş yüzlerden oluşan sıraların tepesinde kımıltısız durdu. Davulcular takımı selam notalarını gümbürdetti. Gorovic Kalabuda'nın önünde hazrola geçerek tekmil verdi. Çocuklara Yardım Kurulu Başkanı Sayın Yoldaş, Gorki topluluğunun 389 üyesi jimnastiğe hazırdır. Üçü görevli, altısı nöbetçi karma müfrezesinde, ikisi hasta listesinde olmak üzere 11 kişi yoktur. Eski bir süvari olan Pyotr Ivanoviç kenara çekildi. Sidor Karpovic'in gözlerinin önüne, jimnastik düzeni gereği dörder dörder aralıklı sıra olmuş eşsiz güzellikte bir Gorkili safları serdi. Sidor Karpovic heyecandan bıyığını burmaya başladı. Birden görülmedik bir ciddiliğe büründü, elindeki değneği yere vurdu ve kalın sesiyle bağıra bağıra onları selamladı. İyi akşamlar çocuklar. 380 neşeli genç sesin çın çın iyi akşamlar yoldaş diye bağırması üzerine gülen gözlerini kırpıştırdı. Ve kendini tutamayarak güldü. Biraz utanmış bir havayla şöyle haykırdı. Ulan namussuzlar, nasıl da biliyorlar selam vermesini. Onlara bir iki çift sözüm var. Rahat. Çocuklar sağ ayaklarını öne aldılar. İki ellerini arkalarına geçirdiler. Hafiften sallandılar. Ve Sidor Karpoviç'e gülümsediler. Sidor Karpoviç elindeki sopayı bir kez daha yere vurdu ve parmağını bir kez daha bıyığında gezdirdi. Söylev çekmeyi pek sevmem çocuklar, biliyorsunuz. Ama gene de sizinle konuşmak istiyorum. Çok iyi çocuklarsınız. Bakın yüzünüze söylüyorum, çok iyi çocuklarsınız. Her şeyi kendinize özgü bir biçimde, bir işçiye yaraşır biçimde yapıyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Bakın yüzünüze söylüyorum. Eğer bir oğlum olsaydı sizin gibi olmasını isterdim. Siz kadınların sözüne kulak asmayın. İşte yüzünüze söylüyorum. Bu yolda devam edin. Ben eski bir işçiyim, bu işleri bilirim. Bizim yolumuz, yöntemimiz böyledir. Doğru yoldasınız. Biri çıkıp da böyle değil derse kulak asmayın. Kendi yolunuzda ilerleyin. İlerleyin, anladınız mı? İşte söylediklerime inandığımı kanıtlamak için. İşte yüzünüzü söylüyorum. Size battaniye vereceğim. Üstünüzü örtmeniz için birer battaniyeniz olacak artık. Çocuklar ansızın kırılmış bir kristal bardak gibi yakın çevreye saçıldı. Sıralarından koptu ve bize doğru koşuştular. Lapot ileri atıldı. Enli kolunu sallaya sallaya haykırdı. Yaşasın Sidor Karpoviç. Gorovic'le ikimiz kenara çekilmeyi başardık. Çocuklar kalabudayı havalara kaldırdılar. Birkaç kez atıp tuttular. Sonra altı okka toplantı odasına taşıdılar. Kalabudanın bastonu kalabalığın tepesinde kule gibi sivriliyordu. Toplantı odasının kapısında onu yere bıraktılar. Heyecanlanmış, yüzü solmuş bir durumda olan Sidor Karpoviç beceriksiz hareketlerle üstünü başını düzeltti. Ellerinden birini bir cebinden çıkarırken birden yüzünü bir şaşkınlık bürüdü. Bu sırada Taranets karşısına dikildi. ''Buyurun, saatiniz, cüzdanınız ve işte bunlar da anahtarlarınız.'' ''Düşürmüş müyüm?'' diye sordu Kalabuda şaşkın şaşkın. ''Düşmediler.'' dedi Taranets. ''Yani düşmesinler diye el koydum onlara. Bazen düşer de yani, anlarsınız ya.'' Kalabuda değerli eşyalarını Taranets'in elinden aldı. Taranets kalabalığın arasına karıştı. Ne çocuklar yani, vay canına, vay canına be. Birden gülmeye başladı. Sizi gidi yaramazlar, şu işe bak ha, vay canına. Nerede şu el koyan delikanlı? Çok heyecanlanmış bir halde topluluktan ayrıldı, kasabaya yollandı. Bu olayı izleyen gün bürosuna gittiğim Sidor Karpoviç beni soğuk bir umursamazlık içinde karşılayınca nereden geldiğimi şaşırdım. Dayalı döşeli odasında yüzüme bile bakmadan masasının çekmecelerini karıştırıyor, defterinin sayfalarını çeviriyor ve burnunu siliyordu durmadan. ''Battaniyemiz yok.'' dedi. ''Hiç yok.'' ''Parasını ver öyleyse alırız.'' ''Para var mı peki?'' ''Para da yok. Hiç para yok. Sizin bütçede battaniye yok ki hem.'' ''Dünkü olay neydi peki?'' Ne olmuş dün? Konuştuk tamam. Konuştuk, orada kaldı. Hiçbir şey yoksa yaratayım mı? Kalabuda'nın çevresel koşullarını düşündüm. Darwin'i düşündüm. Elim şapkamın siperine dokundurdum ve topuklarımda döndüm. Sidor Karpoviç'in ihaneti haberi toplulukta tepkiyle karşılandı. Galetenko bile öfkelendi. Ne adam yani? Öyle şey olur mu? Bir daha bu topluluğa adımını atamaz ama. Bir de diyordu ki kavun karpuzlar olunca gelirim diyordu. Bostanda nöbet tutmazsan bana da Galetenko demesinler. Ertesi gün hakem kuruluna bir dilekçe yazarak çocuklara yardım kurulu başkanını davet ettim. Sorunun yasal bir zorunluluğa dayanmadığını ancak siyasal açıdan davaya gerekçe oluşturduğunu öne sürdüm. Bir yönetici sözünün eri olmalıydı. Buna göz yummamak gerekirdi. Gel gör ki iki gün sonra Lapot'ta ikimiz hakem kuruluna çağrıldık. Kalabuda kırmızı örtülü hakem masasının önüne dikilmiş bir şeyler kanıtlamaya çalışıyordu. Ardında çevrenin öteki temsilcileri bulunuyor, boyunları kırışık, bıyıkları özenle düzeltilmiş olan bu kişiler aralarında fısıldaşıyorlardı. Ela gözleri ve çok kalın kaşlarıyla dikkati çeken siyah bir köylü gömleği giymiş başkan masanın üzerindeki bir kağıdı elini yaymış duruyordu. ''Bir dakika Sidor'' dedi. ''Açık söyle, battaniye vereceğine söz verdin mi?'' Kalabuda kızardı ve kollarını iki yana açtı. ''Şey, battaniye sözü edildi. Söz verdim, ne olur?''
sıra olmuş çocukların önünde hem de. Evet, çocukların önünde. Çocuklar sıra olmuştu. Seni omuzlarına aldılar mı, havaya fırlattılar mı? Çocuk değil mi? Omuzlarına da aldılar, havaya da fırlattılar. Elimden ne gelir? Çık paraları. Efendim? Çık parayı dedim. Battaniyelerin verilmesine karar verilmiştir. Yargıçlar gülümsedi. Kalabu da çevresine döndü. Ben onlara gösteririm gibilerden bir şeyler söyledi. Birkaç gün bekledik. Sonra Zadorov Kalabuda'ya gitti. Ya battaniye ya da para alacaktı. Sidor Karpoviç Zaradov'un odasına almamış. Malzeme müdürü şu açıklamayı yapmış. Neden yasal yollara başvurdunuz anlamıyorum. Ayıp değil mi? Bu işler böyle mi yapılır? Siz böyle mi davranırsınız? Şimdi karşımıza çıkmış ya para ya battaniye diyorsunuz. Hakem kurulunun kararı da elimde. İşte gördünüz mü? Yani? Yani manisi yok. Bir daha buraya gelmeyin lütfen. Belki kararı temiz ederiz. Ya da en iyi olasılıkla gelecek yılın bütçesini alırız. Sanki şuradan bakkaldan 400 battaniye alıp size veri verecekmişiz gibi şıp diye geliyorsunuz. Burası saygın bir devlet dairesidir. Oyuncak değil. Zadorov yılgın bir durumda kasabadan geldi. Bütün geceyi komutanlar kuruluyla hararetli bir tartışma yaparak geçirdik. Sonunda Ukrayna hükümet başkanını bir dilekçe göndermeye karar verdik. Ama ertesi gün ilk bakışta çok yalın ve doğal görünen bir başka çıkış yolu bulundu. Bu çocuklar için öylesine beklenmedik, öylesine eğlendirici bir çözüm yoluydu ki herkes gülmekten katılıyor, sevinç içinde atlayıp zıplıyordu. Kalabuda'nın topluluğa geleceği anı herkes iple çekiyordu şimdi. Çocuklar onunla yüz yüze ve kendi yöntemlerince konuşacaklardı. Bulunan çözüm şuydu. Çocuklara yardım kurulunun bankadaki cari hesabına haciz koyulacaktı. 2 gün geçti. Gene o yüksek tavanlı odaya çağrıldım. 2 kişinin sığabileceği bir koltukta bir keresinde 40 rublelik öğretmenleri neden beğenmediğimi öğrenmek isteyen sinek kaydı tıraşlı yoldaş oturuyordu. Yanakları zevkten değil de bambaşka bir nedenden kızarmış bulunan ve büroda volta atmakta olan Kalabuda'yı izlerken sinek kaydı tıraşlı yanakları hoşnutlukla parlıyordu. Kapıda dikildim. Hiçbir şey demedim. Parlak yanaklı yoldaş gülmesini zar zor tutarak yaklaşmamı işaret etti. Gel hele, bu ne demek oluyor? Bunu nasıl yaparsın be kardeşim? Hiç olur mu? Hacizin kaldırılması gerek, yoksa anlıyor musun? Kendi elini kendi cebine sokturmuyorlar adamın. Para verdirmiyorlar. Sizden şikayetçi. Onun için gelmiş buraya. Çalışmak istemiyorum. Gorki topluluğunun müdürü bana hakaret etti diyor. Ben gene sesimi çıkarmadım. Sinek kaydı tıraşçının sözü nereye getirmek istediğini anlamaya çalışıyordum. Hacizi kaldıracaksınız dedi ciddi ciddi. Ben böyle haciz görmedim ömrümde. Derken birden makaraları koyverdi adam. Koltuğunda kıvrana kıvrana gülmeye başladı. Kalabuda ellerini cebine soktu ve pencereden dışarı bakmaya koyuldu.